Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hayat ölçüleri programımızda camilerle ilgili konulara devam ediyorduk. İmam Buhari'nin Salat, Sahih kitabının Salat kitabının 73. babındayız. Camide şarap ticaretinin haram olduğunu bildirmek. Yani camide şarabın ismi geçer mi? O söylenebilir mi? Herhalde ondan dolayı bu babı açmış. Yoksa zaten orada o ticaret yapılmaz. Normal ticarette yapılması yasaklanıyor. Ama bu şarap ticaretinin haram olduğunu bildirmek nedir? Onu burada gündeme getirmiş İmam Buhari. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurur. Bakara suresinin sonlarındaki faiz ayetleri nazil olduğu vakit Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Şerif'e çıktılar ve bu ayetleri insanlara okuyup sonra şarap ticaretini haram kıldılar. Demek ki mescitte Efendimiz hem faizin haram olduğunu bildirmiş, ayetler okumuş, hem de şarap ticaretinin haram kılındığını bildirmiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anha yine şöyle buyurur. Bakara suresinin son ayetleri indiği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıktılar ve şarap ile alakalı ticaret yapmak haram kılındı buyurdular. Bakara suresinin son ayetlerinde faizle ilgili ayetler var. Orada ama Cenab-ı Hak diyor ki Allah Teala ve ahallallahul bey'a ve harrama riba. Allah bey'i alışverişi helal kıldı. Faizi haram kıldı. Burada Efendimiz hadisiyle bir istisna yapıyor. Tamam, alışveriş, ticaret helal ama bunun içerisinde şarap ticareti haramdır diye Efendimiz o açıklamayı yapıyor. Onun için alaka bu şekilde, yoksa orada şarapla ilgili ayetler yok. Faizin haramlığı en son tebliğ edilen şer'i hükümlerdendir. İnsanlara, hayatına çok sıkı sağlam bir şekilde girdiği için faiz, onun o toplumdan sökülüp atılması bir zaman istiyor. Onun için tedricen, derece derece, yavaş yavaş son yıllara kadar ancak o faiz yasaklanabiliyor. Bugün de hani insanlar hep diyorlar ya, faizsiz bir hayat düşünemiyoruz, faizsiz olmaz, faizsiz ekonomi imkansız gibi. Sebebi herhalde insanların buna iyice dalmış olması, iyice kendilerini kaptırmış olmaları. Ama böyle değil tabii ki. Demek ki faizsiz bir şey düşünülebiliyor. Efendimiz bunu biraz uzun zaman içerisinde de olsa gerçekleştirmiş. Bize düşen, Müslümanlara düşen de bunu gerçekleştirmek. Uzun zamanda olsa insanlara anlatarak, başka alternatif sistemler ortaya koyarak faizsiz bir ekonomiyi hayata geçirmek. Cenab-ı Hak bunu en kısa zamanda nasip etsin inşallah. Müslümanlara da bu konuda uyanıklık versin. Şarabın haramlığının ise çok evvel olduğu muhakkaktı. Şarap daha önce yasaklanmış. Faizle birlikte şarap ticaretinin haramlığının tekrarlanması, bu vesileyle haramlığının tekidi, tekrar bunun haram olduğu tekit ediliyor. Bu hükmün iyice yayılması, mecliste onun ticaretinin haram olduğunu bilmeyen insanların bulunması gibi sebeplerle olmalıdır. Faizle ilgili ayetlerde alışverişin helal olduğu beyan ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu tefsir ederek şarap ticaretinin bundan istisna edildiğini haber veriyorlar. Yani alışveriş helal kılınmıştır ama her alışveriş değil. Haram olan şeylerin alışverişi helal değildir. Hem tekrar ediliyor, hem tekit ediliyor. Bilmeyenler iyice duysunlar, öğrensinler diye. Hem de burada ayet-i kerime açıkça tefsir ediliyor. Yanlış bir anlamaya sebep olmasın diye. Camide şarap gibi habis şeylerden onların kötülüğünü ve yasaklandığını anlatmak üzere bahsetmek caizdir. Pis şeyler camide bahsedilir mi? İşte onların zararını anlatmak için, haramlarını anlatmak için bahsedilebileceğine bu şekilde hüküm vermişler. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güçlü ve yüce olan Allah putlara tapmayı, içki içmeyi, İnsanları soy sop sebebiyle kınamayı size haram kılmıştır. Dikkat edin, Şüphesiz içki içen de, imal eden de, sakiliğini yapıp içenlere dağıtan da, satan da, parasını yiyen de lanetlenmiştir buyurdular. Efendimiz böyle buyuruyor. Güçlü ve yüce olan, aziz ve celil olan Allah puta tapmayı yasakladı diyor. Puta tapmayı, içki içmeyi yasakladı. İnsanların soy sop sebebiyle kınamayı, insanların soyu soy sopu sebebiyle kınamayı veya soy sopla övünmeyi. Çünkü soy sop insanın kendi belirlediği bir şey değil. Allah'ın bir lütfu. Onunla övünmek de, onunla yermek de insanlara doğru değil. Bunları size haram kılıyor Efendimiz. Dikkat edin diyor. İçki içen, imal eden, sakilik yapan, dağıtan, satan, parasını yiyen lanetlenmiştir. Bunun üzerine bir bedevi ayağa kalkıp Efendimizin huzuruna gelerek, ey Allah'ın Resulü, ben daha önce içki ticareti yapan bir kişiydim. İçkinin ticaretini yapıyordum İslam'dan önce. Ve içki satışından bir miktar mal da biriktirdim. Şimdi ben bu malı Allah'a itaat yolunda harcasam bana bir faydası olur mu? Diye soruyor. Müslüman olmadan önce içki ticareti yapıyordum. Para da kazandım, biriktirdim. Şimdi o para duruyor. Ben şimdi o parayı hayır yoluna harcasam, infak etsem, hayır hasenat yapsam faydası olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap veriyor. Sen o malı hac, cihat veya sadaka uğrunda harcasan bile en önemli mali ibadetler, hac, cihat, tasadduk, Allah katına bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olmaz. Haramdan kazanılmış bir parayı en iyi, en güzel ibadetlere harcasan bile diyor, Allah katında sinek kadar değeri olmaz. Çünkü Allah'ın mala ihtiyacı yok. Ya iyi bakalım, mal verdi, sende ihtiyacımız vardı. Hadi baştan iyi değilmişsin ama ihtiyacımızı gördüğü için işte takdir edelim seni gibi. Böyle bir şey Allah için söz konusu değil. Allah'ın mala, mülke ihtiyacı yok. Bütün mülk ona ait zaten. Allah Teala bizi bu malla, mülkle, haramla, helalle imtihan ediyor. Kimisine mal veriyor, kimisine vermiyor, kimisine az veriyor, kimisine çok veriyor, kimisine haram diyor, kimisine helal diyor. Şunu yapın, bunu yapmayın. İşte kazancınıza dikkat edin. İnsanlar bunlardan hep imtihan oluyorlar. Nereden kazanıyor, nereye harcıyor, ne kadar kazanıyor, ne şekilde kullanıyor. Allah'ın ihtiyacı yok bunlara. Dolayısıyla bugün de geçerli. Bugün de çok böyle sorular geliyor. İşte faizden gelen para var, işte haramdan gelen para var. Bunu ne yapalım? Yine şarap ticareti yapmış, bir sürü para biriktirmiş insanlardan geçen bahsediyorlardı. Tövbe etmiş, bunu nasıl kurtulurum ben bundan diyor. Ben bundan nasıl kurtulmam gerekir? Onu işte onu hayır hasenata verirsen diyor, Allah katında bir değeri olmaz diyor Peygamberimiz. Ama ondan da bir şekilde kurtulmak gerekiyor. Bu hadise üzerine Allah Teala Efendimizin sözünü tasdik etmek için şu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. Maide suresi 100. ayet-i kerime. De ki, pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir. Pis ve kötünün çokluğu hoşuna gitse de. La yestevel habisu ve tayyibu ve lev e'acebeke kesratul habis. Habis olan, pis olan şeyin çokluğu hoşuna gitse bile, tayyip, hoş, güzel olanla bu habis olan şey bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz. Ettekullaha leallekum tuflihun. Demek ki pisle temiz bir olmaz. Temiz olan şeylere yönelmek lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislerinde şöyle buyurmuşlar. Kim haram para kazanıp da o para ile köle azat eder ve akrabasına yardım ederse bu onun için günah olur. Sevap olmak bir tarafa, bir de günah olur. Haramdan para kazanıyorsun, bilerek yapıyorsa bunu. Ya ben bunu işte hayır için kullanacağım diyorsun. Köle azat edeceğim, akrabalarıma vereceğim falan. Bu verdiğin infakınla sen sevap kazanamadığın gibi günah kazanırsın. İşte ben ne yapayım, bir sürü mal veriyorum, fedakarlık yapıyorum, infak ediyorum. İyi de Allah'ın ihtiyacı yok. Allah Teala dilediği şekilde onları zengin kılar, fakirleri zengin kılar, köleleri azat ettirir, senin akrabalarını zengin kılar. Cenab-ı Hak seni imtihan ediyor. Bazen bu şeytan giriyor. İnsanlar böyle işte faizle, rüşvetle, değişik şekillerde ticaret yürütmeye kalkıyor. Diyorsun ki ya işte buna girme, haramdır. Diyor ki ya işleri büyütelim diyor. İnşallah daha çok diyor hizmet edelim, daha çok infak edelim, hayır hasanat yapalım. Bak vakıflarımız var, hayır kurumlarımız var, bunlara para lazım. Biz işlerimizi büyütelim ki bunlara daha çok yardımcı olabilelim diye bir giriyor. İşte faizdir, kredidir, şudur budur, iş büyüyecek derken iyice batıp gidiyor, çöküp gidiyor. Kendisi de hiçbir hayır hasanat da yapamıyor. Yani bu şekilde haramdan bile hayır yapamıyor ki nerede kaldı? Helalinden, temizinden hayır hasanat yapacak. Dolayısıyla şeytana, nefse uymamak lazım. Çok iyi hesap etmek lazım. Bunları yaparken, ticaret yaparken, bir iş yaparken. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Allah Azze ve Celle Hazretleri haramdan verilen hiçbir sadakayı ve abdestsiz kılınan hiçbir namazı kabul etmez. Demek ki haramdan verilen sadaka kabul edilmiyor. Abdestsiz kılınan namazın kabul edilmediği gibi. Bu son hadis-i şerifte geçen gulul kelimesi. Haramdan kazanan mal gulul diye geçiyor Arapçasında. Asıl manası taksim edilmeden önce ganimetten mal çalmaktır. Savaşa katılmış, ganimetler toplanmış. Daha komutan onları askerlere taksim etmeden o maldan almış. Ya benim de hakkım var diye. Doğru, senin de hakkın var ama İslam bunu kesinlikle yasaklıyor. Komutan malı taksim etmeden kimse ondan bir iğne almasın diyor. Bir iğne bile alsa onun için haramdır. Onun cezası vardır. Getirin diyor Efendimiz. Diyor ki bir ayakkabım için bağ almıştım. Ayakkabı bağı, bir ip ne alacak? Ya Resulullah diyor işte diyor ki o ayakkabı bağı kadar da sana diyor ateşten bir nasip var. Birisi diyor ki hurma çubuğu kadar bir şey almıştım, o kadar sana azap var. Dolayısıyla Efendimiz bütün ne var ne yok getirin diyor. Herkes getirsin, ganimetten kimse bir şey çalmasın, almasın. Hakkı var doğru ama taksim edilmeden almasın. Taksim edildikten sonra kendisine düşen kısmı da helal hoş olarak alsın, istediği gibi kullansın. Başkasına ait olan bir malı habersiz almak manasına da geliyor. Burada ise umumi olarak haram mal demektir. Hulul aslında ganimetten alınan haram maldı. Taksimden önce alınan ama bazı işte buradaki hadiste olduğu gibi genel olarak haram elde edilen, haramda elde edilen bir mal olarak zikredilmiş, kullanılmış. Dolayısıyla haramdan gelen bir malla sadaka vermek, zekat vermek, infak etmek onu sevap kazandırmıyor. O kabul edilmiyor. Aksine günah kazandırıyor insana. Bu sebeple öncelikle her şeyden önce gelir yollarını, suyun geldiği kanalları temizlemek lazım. Suyun geldiği kanal temiz olsun ki bize gelen su temiz olursa onu içtiğimizde temiz su içmiş oluruz. Başkalarına verdiğimizde de temiz su vermiş oluruz. Ama bize gelen su kirli. Sen diyorsun ki ben bunu temiz kanaldan göndereceğim. Temiz vereceğim insanlara. Nasıl olacak? Gelen su kirli zaten. Onu nasıl temizleyip de vereceksin? Hani arıtma cihazıyla arıtılmıyor ki, bunun öyle bir özelliği yok. Arıtılma özelliği olmadığı için biz temizleyip de gönderemiyoruz. Onun için önce gelirken temiz gelmesine dikkat etmek lazım. Malı kazanırken helalden kazanmak gerekiyor. Yine cami ile ilgili hususlardan birisi hastalar ve diğerleri için camiye çadır kurmak. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh Hendek gününde pazusundan yaralanmış. Kolundaki ana damar kesilmişti. Pazunun altında ana damar var, koltuk altında o kesilmiş. Önemli, ağır bir yara. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakından ziyaret edebilmek için ona mahsus bir çadır kurdurdular mescide. Yanımda dursun, bakımına daha çok ihtimam gösterelim. Ben de sık sık ziyaret edebileyim diye. Çünkü onun kabilesine her zaman gidip gelmesi kolay değil Efendimizin. Mescitte ve hemen yanı başında Beni Gıfar'dan bazı kimselere ait bir çadır daha vardı. Dışarıdan gelen Beni Gıfar kabilesi de gelmiş. Efendimiz'den bir heyet olarak gelmişler. İlim öğreniyorlar. İman ediyorlar. Onlar için de bir çadır var mescitte. İşte bu gıfariler kendi hallerinde oturup dururlarken bir de bakmışlar ki kendilerine doğru bir kan akıp geliyor. Allah Allah, çadırın altından bir kan aktı geliyor. Nereden geliyor? Yandaki Sa'd ibn Muaz'ın çadırından geliyor. sizin tarafınızdan bize doğru gelen bu kan nedir dediler. Komşu çadıra seslendiler. Meğer Sa'd'ın yarası akıyormuş. İşte Sa'd bu yara sebebiyle vefat etti. Bu yara kapanmamış, vefat etmiş. Sa'd radıyallahu anh Hendek Harbi'nde aldığı yaranın ağır ve öldürücü olduğunu anlayınca dua ediyor. Diyor ki Allah'ım eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir çarpışma daha takdir ettiysen, daha diyor hesabımız varsa bu Kureyşlerle, beni de o çarpışmada bulunmak üzere sağ bırak. Peygamberinize bir yardımcı olayım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yardımcı olayım. Kureyşlerle meselemiz bitmeden canımı alma diyor. Çünkü Resulüne işkence ve kötülük yapan, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran bu Kureyş kavmiyle çarpışmayı istediğim kadar başka hiçbir kavimle çarpışmayı istemiyorum. Bunlar diyor, bu Kureyşler senin Resulüne zulmettiler, onu yurdundan çıkardılar. Ben diyor onlarla savaşmayı çok istiyorum diyor. Resulullah yaptıkları sebebiyle. Eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarsa, bittiyse eğer, yaramı şehitliğe vesile kıl. İki türlü, hem Resulullah'a yardım etmek istiyor hem şehitlik istiyor. Allah'ım diyor, hangisi ise onu nasip et. Beni huzuruna kabul buyur. Kureyze oğullarının cezalandırıldıklarını görüp sevininceye kadar da canımı alma. Her türlü şeyi düşünüyor. Çünkü o Medine'deki kabilelerden birisinin reisi, Ensar kabilelerinden birisinin reisi Sa'd bin Muaz, Efendimiz'e kucak açan insanlardan, önde gelenlerden bir sorumluluğu var Peygamberimize karşı. Bir sorumluluk hissediyor. Onun için Kureyş'in işini halletmeyi düşünüyor. Kenardaki Yahudi hainlerin işini halletmeyi düşünüyor. Şehitlik istiyor bir taraftan. Böyle çetrefilli, girift bir meseleyle karşı karşıya. Ama vallahu galibun ala emri. Allah emrine, işine galiptir. Her istediğini yapar. Kimsenin ummadığı şekilde o kendi iradesini tahakkuk ettirir. Dolayısıyla bize böyle karışık girift gelen bir mesele, Cenab-ı Hak onu bir bakmışsın kolaylıkla hepsini halletmiş. Hepsini kullarının istediği şekilde, kendi iradesine uygun şekilde sonuca bağlamış. Bunu görürsün insan. Hiç olmaz zannettiğin, hiç aklına gelmeyen şeyler bakarsın oluvermiş. Sa'd radıyallahu anh duasını bitirir bitirmez kanı dindi. O anda kanı diniyor. Bir damla bile akmıyor. Ama yaralı, tedavisi devam ediyor. Hendek Harbi bitiyor. Kureyze oğulları üzerine yürüyor Efendimiz. Onları muhasara ediyor. Bin bir hileyle bütün kabileleri Medine'ye yığan ve kendi anlaşmalarını da bozarak Müslümanları iki ateş arasına bırakan bu Yahudiler nihayetinde kayıtsız şartsız teslim olmak mecburiyetine kaldılar. Bunlar şimdi Mekkelilerle anlaşma yapıyor, kışkırtıyor, gelin diyor Medine'ye, biz yardımcı olacağız size. Civar kabilelerden de ordu topluyorlar. Böyle ahzab, hizipler demek, gruplar, kabileler. Yani pek çok kabileyi Medine'nin üzerine yığmışlar. Sağdan, soldan, her taraftan. Kendileri de arkadan hainlik yapmışlar. Peygamberimize olan anlaşmalarını bozmuşlar. Müslümanlar kalmış iki ateş arasında ve Hendek'te en büyük sıkıntıyı çekmişler. Yani biz diyorlar Hendek'te savaş olmadı, şehit çok az belki ama tek tük bir iki tane şehit var Hendek'te. Biz diyorlar en büyük sıkıntıyı Hendek'te yaşadık. Soğuk var bir taraftan, iki ateş arasında bir taraftan, endişe, korku bir taraftan. Böyle bir 20-25 gün geçirmiş Müslümanlar. Sonunda Cenab-ı Hak yardımını gönderiyor. Rüzgar ters çeviriyor. Düşmanları dağıtıyor. Onlar çekip gidince Yahudilerle baş başa kalıyorlar. Yahudilere yardım edecek kimse kalmıyor. Yahudileri muhasara ediyor Efendimiz Kureyze oğullarını. Onlar da teslim oluyorlar. Daha evvel Evs kabilesiyle anlaşmalı oldukları için Yahudiler İslam'dan önce Medine'deki Arap kabileleriyle anlaşma yapmışlar. İşte Beni Kureyze oğulları da Evs kabilesiyle anlaşma yapmış. Evs kabilesinin reisi Sa'd bin Muaz. Bu sebeple eskiye dayalı bir dostlukları var. Haklarına verilecek hükmü o kabilenin büyüğü olan Sa'd bin Muaz'ın belirlemesini istediler. Peygamberimiz diyor ki gelin hakkınızda ben hüküm vereceğim. İsterseniz diyor benim hükmümü kabul edin. İsterseniz diyor başka bir hakem de tayin edebilirsiniz. Onlar da bakıyorlar, diyorlar ki Sa'd bin Muaz bizim eski dostumuzdur. Bize iyilik eder herhalde diyorlar. Sa'd bin Muaz diyorlar, hüküm versin. Oradan bir torpil yaparız ümitleri var. Zaten rüşvet, torpil, hile, hurda onların işi. Ama Sa'd bin Muaz artık Müslüman olmuş. Diyor ki ben size hiç iyilik mi yaparım? Ey Allah'ın düşmanları, ey hainler, ben Resulullah Efendimizin gönlü neyse öylece hareket ederim diye. Zaten onun için dua etmişti, biraz önce görmüştük. Allah'ım bu Kureyzoğullarını cezalandırdığını görmeden, onların sevincini yaşamadan canımı alma. Şehitlik istiyorum ama bunu da göreyim diyormuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabul ediyor onların bu isteğini. Sa'd radıyallahu anh Yahudilerin isteği üzerine onlar hakkında Musa aleyhisselamın şeriatına göre hüküm verdiği. Siz Yahudisiniz, gelin size Yahudilerin kitabındaki gibi hüküm vereyim. Onun verdiği hükmü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tasdik ettiler. Ey Sa'd, yemin ederim ki sen Allah'ın 7 kat semavatı üzerindeki hükmüne muvafık hükmettin. Allah'ın muradına uygun hüküm verdin buyurdular. Tevrat'ın hükmü neymiş kıymetli dinleyenler? Tevrat'ın hükmüne göre bu şekilde hareket edenler, yani bir anlaşmaya ihanet edip arkadan vuranların cezası, eli silah tutan erkeklerin öldürülmesi, mallarına el konulması ve kadınlarıyla çocuklarının da esir alınmasıdır. Ahde Atik Tesniye 20. bölüm 10-15. bentlerde bu hüküm geçerli, geçiyor. Hazreti Sa'd da zaten onlarla münasebet olduğu için, onların kitabı ile ilgili bilgisi de olduğu için bu şekilde hükmediyor. Cenab-ı Hakk'ın da hükmü onlar hakkında o zaman o şekildeymiş ve muvafık düşüyor. Onlara aynı şey tatbik ediliyor ihanetleri sebebiyle. Erkekleri, savaş gücü, savaşabilecek erkekleri öldürülüyor. Malları ganimet, kadın ve çocukları da esir ediliyor. Tabi bu kadın ve çocuklar için bir nimet oluyor. Onlar imanla şerefleniyor, pek çoğu hidayete eriyor, ebedi kurtuluşu elde ediyorlar. Öyle olmasaydı o inatçı, hain Yahudi kocaları sebebiyle veya babaları sebebiyle onlar da imansız bir şekilde ölüp gidecek, ebedi cehennemde kalacaklardı, Allah korusun. Hazreti Sa'd'ın yürekten yapmış olduğu duası makbul oldu ve savaşta müminleri arkadan vuran hain Yahudiler bunlar hakkında hükmünü verdikten sonra yukarıdaki hadiste bahsedildiği üzere yarası açılıp şehadet şerbetini içti. Mekkeliler ne oldu peki? Efendimiz buyuruyor ki bundan sonra artık onlar bizim üzerimize gelemeyecek. Devran dönüyor. Bundan sonra biz onlara hücuma geçeceğiz. Hendek'e kadar savunma halindeydi Müslümanlar. Hendek'ten sonra hücuma geçiyor. Gerçekten bundan sonra artık Mekkeliler gelemiyor. Yani Bedir'e geldiler, Uhud'a geldiler, Hendek'e geldiler. Aradaki küçük bazı savaşlar, gazvelere geldiler. Mekkeliler hep Medine'ye geliyorlar savaşmak için. Ama bundan sonra artık Peygamberimiz Hudeybiye'ye gidiyor. Ondan sonra diğer seferler var. Mekke tarafına, Mekke fethine gidiyor. Huneyn'e gidiyor. Artık bundan sonra devran dönmüş oluyor. Hep Müslümanlar artık Mekke'ye doğru hareket etmiş oluyor. Zaten Sa'd bin Muaz onu demişti. Ya Rabbi Mekkelilerle işimiz varsa daha yaşayayım demişti. Ama demek ki artık onların çok gücü kalmadığı için, Müslümanlar onların hakkından gelebildiği için. Bundan sonra ne oldu zaten? Hudeybiye anlaşması oldu. Zayıf düştüler Mekkeliler. Mekke'nin fethi oldu. Kimsenin kılıç kaldırmaya mecali kalmadan, savaşılmadan Mekke'yi teslim etmiş oldular. Bu şekilde artık Sa'd bin Muaz'a ihtiyaç kalmamıştı. Cenab-ı Hak da onun duasını kabul etti ve şehitlik mertebesini lütfetti. Üçünü bir araya getirdi. Mekkelilerle iş bitmiş oldu. Yahudilerin sonunu görmüş oldu. Bizzat hükmü kendisi verdi. Sa'd bin Muaz ve şehitlik mertebesine erdi. O hükmü verdikten sonra o kapanan yara, o dua ettiğinde yarası kapanmıştı. Kapanan yara deşiliyor, kan akmaya başlıyor. Mescitte ve Hazreti Sa'd şehit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz'ın vefatı sebebiyle Rahman'ın arşı titredi buyurdular. Yani Allah katında da değerli bir insan. Hadis-i şerifle de bahsedilen çadır, bu mescide kurulan çadırdan bahsediyorduk biz ama olayı anlatmak için geniş bir şekilde bir parantez içi yapmış olduk Hazreti Sa'd'ın şehitliği ile ilgili. Asıl meselemiz neydi? Hazreti Sa'd için mescide kurulan çadır meselesiydi. Bu çadır Rüfeyde el-Ensariye veya el-Eslemiye'nin kurduğu çadır idi. hemşire sahabiye, doktor bu kadın hastalarla ilgileniyor. Onun çadırı. Bu kadın orada yaralıları tedavi eder ve bu hizmetinin ecrini de Allah'tan umardı. Allah için Müslüman mücahitleri tedavi eden bir gönüllü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyareti kolay olsun ve tedavisiyle yakından alakadar olabileyim diye Sa'd'ın bu çadıra naklini emretmişlerdi. Sabah akşam yanına gider kendisiyle ilgilenirlerdi. Demek ki ihtiyaç olduğunda böyle durumlar da olabiliyor. Mescide çadır da kurulabiliyor. Mescide ufak böyle bir sağlık merkezi de kurulabiliyor. Bugün de işte Suriye'de olsun, Filistin'de olsun değişik yerlerde ihtiyaç anında bu şekilde mescitlerde tedaviler oluyor, devam ediyor. Ama hain İslam düşmanları bakıyorsunuz mescidi de hastaneyi de bombalıyor. Onlar için bir insani vasıf söz konusu olmadığı için Cenab-ı Hak Müslümanlara birlik, beraberlik, dirlik, güç, kuvvet versin inşallah. Müslümanlar kuvvetli olursa, tek bir yürek halinde vurursa düşmanların ödü kopar. Onların yapacağı hiçbir şey yok. Peygamberimiz zamanında olduğu gibi Müslümanların tek bir kalp üzerine birleşmiş bir topluluk olarak tarif ediyor Ebu Süfyan. Bugün de Allah Teala öyle bir topluluğu bizlere nasip eylesin inşallah. Müslümanlar Müslüman Müslümanı gayetsiz şartsız sevecek, kusuruna bakmayacak, hatasına bakmayacak. Ümmet-i Muhammed birbirlerini sevecek. Allah Teala bunu emretmiş. Birbirimizi sevmemizi emretmiş. Cenab-ı Hak birbirimizi sevmeyi de bizlere nasip etsin inşallah. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz.